Ayrım 9.
Birkaç gün sonra da trene binip Almanya'ya hareket etti. Bu deklarasyona karşı klasik bir protesto gösterisi de sayılabilirdi. Ama Papen'in asıl amacı önerdiği politikayı Berlin'de Hitler'e kabul ettirmekti. Türk-Fransız deklarasyonunun imza aşamasına gelmesi biraz daha vakit aldı. Bu Fransızların Hatay sorunuyla ilgili son pürüzleri ortadan kaldırmayı kabul etmelerine bağlıydı. Ankara'daki Fransız Büyükelçisi René Massigli buna uğraşıyor fakat Paris'teki hükümet işi biraz ağırdan alıyordu. Massigli deneyimli bir diplomattı. Lozan görüşmelerinde bulunmuş, İsmet Paşa'yı orada tanımıştı. Milletler Cemiyeti'nde uzun süre delegelik yapmıştı. Fransa'nın Hatay'da artık hiçbir çıkarı kalmadığını görüyor, hükümetine bunu anlatmaya çalışıyordu. Haziran ayının ortalarında buna Paris'in de aklı yattı. Türklerle Fransızlar arasındaki son bir görüşme turunda şu karara varıldı. Aynı gün iki belge yayınlanacaktı. Biri Türk-İngiliz deklarasyonuyla aynı içeriği taşıyan Türk-Fransız deklarasyonu olacaktı. Öteki, Fransa'nın Hatay konusundaki kesin sonucu kabul ettiğini gösterecekti. Bu, 23 Haziran günü gerçekleştirildi ve o gün Türkiye için bir bayram günü oldu. Fransızlarla Atatürk zamanından beri devam eden Hatay tartışmaları artık tamamen bitmişti. Buna Suriye Araplarından yükselen itiraz seslerinin de etkisi kalmamıştı. Hemen toplanan Hatay Meclisi Türkiye'ye katılma kararı aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu katılmayı kabul edip Hatay'a il statüsünü veren kanunu çıkardı. Üçüyle de komşuyduk. Biz Ankara'daki çocuklar tabii deklarasyonla ilgili diplomatik temasların hiç farkında değildik. Ama Hatay'ın anavatana katılışının heyecanına biz de katıldık. Caddelerdeki bayrakları gördük. Radyodaki heyecanlı konuşmaları, marşları dinledik. Türk-Fransız deklarasyonuyla birlikte Türkiye bir yandan Hatay sorununu sonuca bağlamış, bir yandan da muhtemel bir İtalyan saldırısına karşı kendini güvence altına almıştı. Ancak kendisi de belirli bir durum için savaşa katılma yükümlülüğü altına girmişti. İtalya kendisine saldırmaz da Fransa'ya saldırırsa Fransa'nın yanında savaşa girmeyi kabul etmişti. Türkiye hangi coğrafyada savaşa girecek, kiminle nerede savaşacak ve müttefiklerinden nasıl yardım alacak diye düşünmeyelim. Unutmayalım ki 1939 yılında bu üç devlet de Türkiye ile sınır komşusuydu. Muhtemel düşmanı İtalya, Rodos dahil 12 adayı elinde tutuyordu. Türkiye'ye birkaç mil mesafede asker ve silah yığınağı yapmıştı. Müttefiklerinden Fransa Suriye'yi, İngiltere Irak'ı kontrol ediyordu. Suriye'nin de Irak'ın da kendi hükümetleri ve bayrakları vardı ama topraklarında Fransa ile İngiltere'nin askerleri vardı. Deklarasyon adı altında imzalanan belgeler henüz bir ittifak antlaşması niteliğinde değildi. İttifak yapma kararlılığını ortaya koyan birer irade beyanıydı. Bunun arkasından ülkelerin askeri heyetleri bir araya gelip çalışacak, Türkiye'ye verilecek askeri malzeme de dahil ittifak antlaşmasının diğer koşullarını görüşecekti. 1939'un yaz aylarına Türkiye savaş ihtimalini gözeten bu koşullar altında girdi. Ankara'da Ulus Meydanı civarındaki Yağcıoğlu apartmanında oturan biz Öymen ailesi de o yaz günlerine inşallah savaş olmaz dileğiyle girdik. 6. Savaş ve okul. Stalin'in dünyayı sarsan manevrası. 1 Eylül ve 2 Eylül. Öğretmenim İsmet Hanım. Mebus çocukları. Polonya'nın akıbeti. Batı cephesinde aşk şarkıları. Yakın tehlike, tifo ve tifüs. Ev sohbetlerinde savaş konuları ve savaş olmasın dilekleri sürerken birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtim. Devrim ilkokulundan başka birçok çocuk gibi hepsi pekiyli karnemi aldım. Annem babam ve anneannemden de aferin aldım. 1939'un yaz aylarının bizim için en önemli aile olayı yeni bir taşınma kararıydı. Bu defa Yenişehir'e gidecektik. Eski Ankara'nın eski bir sokağındaki ahşap evden, bence güzel evden, çıkıp Ulus'un Posta Caddesi'ndeki apartmana taşındığımızdan beri çok zaman geçmemişti. Yenişehir'de de bir apartmana taşınacaktık ama arada fark vardı. Bu yeni şehrin adı gibi yeni olmasının yanında taşınacağımız apartmanın bahçeli olmasıydı. Yeni şehirde zaten evler gibi apartmanların da bahçeli olmaları kuraldı. Jansen planı buna göre yapılmıştı. Bizim Ulus semtinde görüp gidebileceğimiz bahçeler meclis bahçesi, şehir bahçesi, okul bahçesi gibi umuma açık yerlerdi. Posta Caddesi'nde ise bırakınız bizim Yağcıoğlu apartmanını, herhangi bir bahçeli apartman veya ev yoktu. Apartmanın dış kapısından ayağınızı atınca kendinizi sebze haline giden gürültülü caddenin kaldırımında bulurdunuz. Babamla annemi bu taşınma kararına götüren nedenlerden biri bu bahçe ihtiyacıydı. Ayrıca o ihtiyacı duyacak olan aile bireylerinin sayısı da yeniden artmak üzereydi. Annem üçüncü çocuğuna hamileydi. Yeni şehre taşınma işi daha karar aşamasındayken bizim eve gelen konuklarla çok tartışılırdı. Annemin arkadaşları bunu hiç akıllıca bulmazlardı. Alışveriş de pahalıdır Nezaket Hanım derlerdi. Hal burada, çarşı burada, orada çok sıkıntı çekersiniz. Babamın arkadaşları da ona, sen daireye nasıl gidip geleceksin Hıfzır Rahman Bey diye sorarlardı. Annemle benim için Ulus'a gidip gelme sorunu olmayacaktı. Annem öğretmen, ben öğrenci olarak Devrim İlkokulu'ndan ayrılıp Yenişehir'deki ilkokula gidecektik. Ama Ulus'taki marif vekaleti babamın dairesi olmaya devam edecekti. Babam oraya 100 metrelik yol yürüyerek giderken Yenişehir'deki otobüs duraklarında ve otobüslerde bir sürü zaman harcayacaktı. Yenişehir'de bir apartman. Annemle babam bu uyarıları ilgiyle dinlediler ama kararlarını değiştirmediler. Bütçelerine uygun bir apartman dairesini zaten bulmuşlardı. Bir gün kontrat yaptık dediler. Benim kontrat sözünü öğrenişim böyle oldu. Taşınma hazırlıklarına başladılar. Bir sabah vakti eski ve küçük bir kamyon geldi. Eşyaları birkaç sefer yaparak Yenişehir'e götürdü. Orada babam bekliyordu. Annem ve biz de son seferden sonra kırılacak eşyalarla birlikte önceden ısmarlanmış bir kaptı kaç diye bindik. Yenişehir'deki apartmana gidip yerleştik. Apartmanın sokağı Kızılay'dan şimdiki Mithat Paşa Caddesi'ne giden, şimdiki Ziya Gökalp Caddesi'nin sağındaki şimdiki Bayındır Sokak'tı. Hep şimdiki diyorum çünkü o cadde ve sokakların hepsinin adı o zamanlar başkaydı. Sonradan değişti. Mithat Paşa Caddesi'nin adı İsmet Paşa Caddesi'ydi. Ziya Gökalp Caddesi'nin de Kazım Özalp Caddesi. 1950'de iktidara gelen Demokrat Partililer, CHP döneminden kalan bu gibi adları hemen değiştirdiler. İsmet Paşa'nın adı gibi Atatürk'ün askeri kadrosundan, sonraki bakan ve meclis başkanı Kazım Özalp'ınki de sokaklardan, caddelerden kalktı. Sonra 1960 yılı geldi. Demokratik Parti dönemini hatırlatan adlar değişti. Sonra yıllar geçti, yeniden tersi oldu. Sokak adlarını politik gelişmelere uydurma alışkanlığı 20. yüzyılda ortadan kalkmadı. Bazı belediye meclislerinin gayretiyle 21. yüzyılda da yer yer devam ediyor. Ama bugünkü Bayındır Sokak'ın eski adı o açıdan masumdu. Politikayla ilgisi yoktu. Okula giden sokak anlamında. Okula sokaktı. Sokağın bittiği yerde de annemle benim gideceğimiz okul vardı. Mimar Kemal İlkokulu. O okul hala var. Sokağın adı bilmiyorum hangi dönemde, hangi nedenle değişti ve hangi nedenle Bayındır oldu. Oradaki apartmanımızın adı Özyörük Apartmanı'ydı. Üç katlıydı. Sahibi Yargıtay üyesi Halil Özyörük'tü. Biz ikinci kattaydık. O üçüncü katta oturuyordu. Sonradan Yargıtay Başkanı olacaktı. Demokrat Parti döneminde de milletvekili seçilip Adalet Bakanlığı'na getirilecekti. Ama bir süre sonra makam otomobiliyle eşi gezdi diye istifa etmek zorunda kalacaktı. O zamanlar makam arabalarının özel işlerde kullanılması büyük tartışmalara ve tepkilere yol açardı. Halil Özyörük önce hukuk sonra siyaset adamı olarak tanınmış bir kişiydi ama şöhreti asıl o istifa nedeni yüzünden yaygınlaşacaktı. Bu arslana dokunmayın. O yaz İtalyan basınında Türkiye'yi hedef alan yayınların arttığı, bizim gazetelerin cevap yazılarından anlaşıldı. O günlerden hatırladığım bir de resimli cevap kitabı var. Daha doğrusu büyük boy ama ince bir kitapçık. Bugünkü gazete ekleri gibi bir şey. Yalnız kapağı karton. Bizim eve nasıl geldi bilmiyorum ama benim için de ilginçti. Kapağı renkli ve gösterişliydi. Üstünde bir aslan vardı. Altında da kitap adı olarak "Bu arslana dokunmayın" yazıyordu. Arslan Türkiye'yi temsil ediyordu. Arslana dokunmak isteyenler İtalyanlardı. çocuk dergileri yayıncılığı da yapan ünlü bir öğretmen Mehmet Faruk Gürtunca, kitabı İtalyanların Türkiye'ye yönelik taleplerine şiir yoluyla cevap vermek için çıkarmıştı. İki karşı sayfadan birinde kendi yazdığı şiirler vardı, ötekinde ünlü ressam Münif Fehim'in tarihi tabloları. Önce aklıma takılan bir sorunun cevabını aramıştım. Ben aslanı R'siz yazılır diye öğrenmiştim. Burada R'liydi. Anneme sormuştum. Hangisi doğru? Annem öğretmenlik doğruculuğuna bağlı kalmakla birlikte belli ki başka bir öğretmenin kitabıyla ters düşmek istememişti. Esnek bir cevap vermişti. Aslında aslan yazılır ama bazen arslan yazıldığı da oluyor. Çocuk merakının sonu yok. Peki ne zaman arslan yazılır, ne zaman aslan diye sorduğumu da hatırlıyorum. Gerçi annemin cevabını hatırlamıyorum ama soruna kafamda oluşan çözüm şuydu. Arslan R'siz yazılır. R'li yazılması ancak çok güçlü aslanlar için söz konusu olabilir. Kitaptaki aslanın da çok güçlü bir görünüşü vardı. Üstelik Türk bayrağı altında, Türkiye haritası üstünde bir Türk aslanı bu. Öyleyse ona arslan denilebilir. Kitaptaki şiirlere gelince, bu arslana dokunmayını bu satırları yazmadan önce kütüphaneden bulup yeniden okudum. Kurgusu şöyle. Genç İtalyan şairlerinin bir şarkısı varmış. Sözleri şöyle başlıyormuş. Allochiamo la nostra via, prenderemo la Turchia. Çevirisi, yolumuzu uzatacağız, Türkiye'yi alacağız. Kitabın ilk sayfasında bu şarkının tam metni yayınlanıyor. Sonraki sayfalarda Gürtunca'nın buna uzun bir cevabı yer alıyor. İtalyan şairleri, dinleyiniz öyleyse. Öyle bir topraktır ki Anadolu illeri, onun bir kayasına yabancı parmak değse, tez havaya saçılır kemiğinin külleri. Türklerin bir zamanlar Roma önünde at koşturan Attila'nın soyundan geldiğini yazan Gürtun'a, işin içine biraz da uluslararası seks öğeleri katıyor. Hele karıştır biraz ananın anasının, gönlünde hangi aslan yeniçeri yatıyor, Venedik sularının, Sicilya adasının, rüzgarı dinlesene bak neler anlatıyor. Kitapta ayrıca Roma Radyosu'nun Türkçe yayınlarındaki polemikleri okuyan spikere de cevap var. Yeniden tırmaladın pençe atı per kulağı, Roma istasyonunun soysuzu namert uşağı, Bari'nin ey satılık saltaya düşkün köpeği, ya sükunuyla bırak baş başa durgun geceyi, ya o baykuş sesinin kes kuduran çığlığını. Faruk Gürtunca'nın o zamanlar çok satan ve birkaç baskı yapan bu kitabı da gösteriyor, 1939 yazında İtalya'dan Türkiye'ye karşı yayınlar da artmıştı. Türkiye'den buna karşı gösterilen tepkilerde. Gürtunca bu tepkilerin şiirli sözcüsü gibi olmuştu. 1950'den sonra Demokrat Parti'den milletvekilliği de yapacaktı. Dünya kamuoyunun o sıradaki gündeminde ise Almanya'nın Polonya'ya karşı tutumu daha ön plandaydı. Dünyayı şaşırtan gün. 1939'un Ağustos ayı sadece nefes aldığımız havanın değil, dünyadaki savaşa gidiş havasının da ısındığı aydı. O gidişi hatırlamaya devam edelim. Hitler Polonya'dan toprak taleplerini yoğunlaştırmıştı. Polonya'daki üyelerinin çoğu asker kökenli olduğu için albaylar hükümeti diye anılan hükümet buna karşı direniyordu. Geçen bölümde belirttik. İngiltere ve Fransa Polonya'ya merak etme arkanda biz varız diye güvence veriyorlardı. Bu güvenceyi verirken Sovyetler Birliği'nin de kendileri gibi davranacağına güveniyorlardı. Moskova'ya giden İngiliz ve Fransız askeri heyetleri Rus meslektaşlarıyla Polonya'nın korunmasıyla ilgili askeri planlar üzerinde çalışıyorlardı. Almanlar Polonya'ya saldırırsa Fransızlar ile İngilizler hangi cepheleri açacaklar? Ruslar hangi cephede savaşacak? Fransızlar ile İngilizler Ruslara askeri yardım olarak ne verecek? Ne zaman ve nasıl verecek? Bunlar konuşuluyordu. Gerçi Rusların bu görüşmelerin gidişinden şikayetleri vardı. Çünkü Polonyalılar bir Alman saldırısı olmadan önce Rusların Polonya'ya girip savunma hazırlığı yapmasını istemiyorlardı. Tarih içindeki acı deneyimlerinin sonucu olarak Almanlara güvenmedikleri gibi Ruslara da güvenmiyorlardı. İngilizlerle Fransızlar da bu sorunu çözecek formüller aramakta yavaş davranıyorlardı. Ama bu konuda er geç bir çözüme varılacağına herkes inanıyordu. O iş bitince İngiltere ve Fransa ile Sovyetler Birliği aynı ittifakın içine gireceklerdi. Durum böyleyken 22 Ağustos 1939 gününe gelindi ve o gün Moskova'da dünyayı şaşkına çeviren bir gelişme oldu. Sovyetler Birliği beklentilerin tam tersine İngiltere ile Fransa'yı bırakıp Almanya'nın yanına geçiverdi. Bu Hitler'le Stalin arasında gizlice ve dolaylı olarak yürütülen ve dışarıya hiç sızmayan haberleşmelerin sonucuydu. Hitler'in Almanya'sıyla Stalin'in Sovyetler Birliği can düşmanı sayılırdı. Biri nasyonal sosyalist veya faşist, öteki komünist. İdeolojileri birbirine ölesiye karşı olmayı gerektiriyor. İspanyol İç Savaşı'nda birbirlerine karşı gönüllü birlikleri gönderip fiilen savaşmışlar bile. Ayrıca Hitler Kavgam kitabında bizzat yazmış ki Almanya'nın yayılma alanı doğudadır. Sovyet toprakları da besbelli ki o doğunun kapsamındadır. Öyleyse nasıl olmuştu da bu iki ülke birdenbire anlaşıvermişti? Bu sorunun yanıtı sonradan anlaşıldı. Almanya ile Sovyetler Birliği arasındaki temaslarda Hitler'den Stalin'e şöyle bir mesaj gitmişti. İngilizlerle Fransızlar Polonya'yı sizin sırtınızdan korumak istiyorlar. Onların Polonya ile sınırı yok. Oraya siz tümenler göndereceksiniz. Bizimle savaşacaksınız. İngilizlerle Fransızlar seyredecekler. O oyuna gelmeyin. Bizimle anlaşın. Stalin, nasıl anlaşalım diye sorunca da Hitler pratik bir öneri ortaya koymuştu. Polonya'yı paylaşalım. Batısını biz alalım. Doğusunu siz alın. Ayrıca Baltık ülkeleriyle ilgili istekleriniz olabilir. Onları da görüşürüz. Öneri pratikti. Stalin de pratikti. Lafı fazla uzatmadı. İki taraf arasında bir saldırmazlık antlaşması metni hazırlandı. Açıklanacak olan bölümü basitti. İki taraf birbirlerine karşı savaşa girmeyeceklerine ve ikisinden birine karşı savaşa giren başka ülkeleri desteklemeyeceklerine dair yükümlülük üstleniyorlardı. Ama bunun bir de gizli bölümü vardı. Polonya'nın paylaşılmasının esasları orada düzenlenmişti. Yani iş yayılmacılığa gelince iki rejim arasındaki ideolojik zıtlık rafa kaldırılmıştı. Onun yerine 20. yüzyılın en oportunist çıkar ortaklığı kuruluvermişti. 22 Ağustos'ta Moskova'ya uçan Alman Dışişleri Bakanı von Ribbentrop, ertesi gün Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov'la masaya oturdu. Stalin'in de tanıklığını yaptığı bir törenle antlaşmayı imzaladılar. Bu dünyada tam bir şok etkisi yaptı. Herkesin hesabı alt üst olmuştu. Almanya'nın Polonya'ya saldırmak için önü açılmıştı. Gerçi İngiltere ve Fransa Almanya'ya sakın yapma, eğer saldırırsan biz de sana karşı savaşa gireriz, Polonya'yı koruruz demeye devam ediyorlardı. Ama Hitler bu tehdide artık kulak asmıyordu. Fransa ile İngiltere'nin Polonya topraklarını tek başlarına korumaya coğrafi durumları müsait değildi. Almanya'nın batısından bir saldırı başlatmaya da askeri hazırlıkları yeterli değildi. Hitler bunu biliyordu. Polonya'ya etkili yardım ancak Sovyet toprakları üzerinden yapılabilirdi. Alman-Sovyet antlaşması o yolu kapamıştı. Almanya'nın Polonya'ya saldırmasının artık eli kulağında sayılırdı. Dünya 23 Ağustos'tan sonraki günleri endişeyle izlemeye başladı. Tabii Türkiye'de de öyle. Hatta Türkiye'deki endişeler başka birçok ülkeye göre daha ciddiydi. Yayılmacı devletlerin yanında artık Sovyetler Birliği de yer alıyordu. Gerçi Türk-Sovyet ilişkilerinde o zamana kadar hiçbir pürüz çıkmamıştı. Ama Sovyetler Birliği Almanlarla anlaşırken Çarlık Rusyası'nın hedeflerini hatırlamaya başlamışsa Türkiye o yakın komşusuna karşı da tedbirli olmak zorunda kalacaktı. Türk diplomasisi o günden itibaren bu ihtimali irdelemeyi en önemli işlerinden biri saydı. Ve 1 Eylül. Savaş 1 Eylül günü başladı. Almanlar o sabahın erken saatlerinde Polonya topraklarına girdiler. Uçaklarla takviye edilen yıldırım saldırılarıyla ülke içinde ilerlemeye başladılar. Haber dünyanın her yerine olduğu gibi Türkiye'yi de alarma geçirdi. Gerçi bu 22 Ağustos'tan sonra artık tahmin edilebilir bir şeydi. Fakat o zamana kadar belki son dakikada bir şeyler olur, Polonya bir uzlaşmaya yanaşır, sorun çözülür diye düşünenler vardı. Almanların ilerleyişi ve Polonyalıların direnişi onu da yok etti. Gözler Polonya'ya garanti veren İngiltere ile Fransa'ya çevrilmişti. İngiltere ile Fransa da artık daha fazla beklemedi. Alman hükümetine önce birer ultimatum verdiler. 3 Eylül günü de Almanya'ya karşı savaşa girdiklerini açıkladılar. İtalya, Almanya'nın yakın dostu olmaya devam etti ama savaş dışı kaldı. Hatta Mussolini, İngiliz ve Fransızlarla temasa geçip savaşı durdurmak için arabuluculuk girişimlerinde bile bulundu. İtalya'nın bu tutumu Türkiye'yi bir ölçüde rahatlattı. Çünkü İngiliz ve Fransızlarla yaptığı ön anlaşmaya göre İtalya'nın savaşa girmesi, Türkiye'nin de savaşa zorlanması olurdu. Ama bu rahatlama nedenini abartmamak gerekirdi. Savaşın başka ülkelere yayılması ihtimali ortadan kalkmamıştı. Almanya-Polonya Savaşı'nın aşamaları her akşam radyonun ajans haberlerinde bildiriliyordu. Sabah gelen Ulus gazetesi de günlük savaş haritaları yayınlıyordu. Ulus ayrıca akşam haberleri adı altında akşamüstü dağıtılan bir gazete yayınlamaya başlamıştı. Ulus'un fiyatı 5, akşam haberlerininki 1 kuruştu. Akşam haberleri gazetesini bayi çocuklar sokaklarda "yazıyor" diye bağırarak satarlardı. Yazıyorun arkasından günün gelişmelerine göre "Almanların Danzig'e girdiğini yazıyor, Varşova'nın bombalandığını yazıyor" gibi tamamlayıcı cümleleri haykırırlardı. Babam eve gelirken o gazeteyi de getirirdi. Radyo ve gazeteler aynı zamanda Türkiye'deki önlemlerle ilgili haberleri de veriyordu. Savaş Türkiye'ye sıçrarsa şehirler nasıl korunacak? Bunun tatbikatı yapılıyordu. Alınan önlemlerin adı pasif korunma önlemleriydi. En fazla hava hücumlarından korkuluyordu. Hava hücumlarında da zehirli gaz bombaları kullanılması ihtimali vardı. Gerçi Polonya Savaşı sırasında gaz kullanmayacaklarını Almanlar da Polonyalılar da vaat etmişlerdi ve vaatlerini tutuyorlardı. Ama Kızılay İdaresi ne olur ne olmaz diye gaz maskeleri imal ettiriyordu. Bunlar Kızılay'ın şubelerinde 6 liradan satılıyordu. Fakat bunları satın alabileceklerin sayısı fazla değildi. Radyo ve gazeteler bu maskelerin kullanışıyla ilgili yayınlarının yanında halka, mendillerini burunlarına tutarak gaz bölgesinden çıkmanın usullerini de anlatıyorlardı. O arada bazı işini bilenler de tayyare bombardımanlarına karşı tedbir kılavuzu gibi adlar altında broşürler bastırmışlardı. Bunları şehirlerin kalabalık yerlerinde çocuklar aracılığıyla sattırıyorlardı. Ankara'da ilk tatbikat Sıhhiye Meydanı'nda yapıldı. Biz gitmedik. Gidenlerden ve radyodan öğrendik. Sağlık Bakanlığı'nın üstünde iki uçak uçmuş. Aşağıya kırmızı ve sarı kutular atmış. Kırmızı kutular yangın, sarı kutular gaz bombası anlamına geliyormuş. İtfaiye hemen yetişip kırmızı kutuların düştüğü yere su sıkmış. Sarı kutuların düştüğü yerlerde de gaz maskeli görevliler dolaşmış. O akşam radyo, "Sonucu, tatbikat başarılı geçti. Halk intizam içindeydi." diye bildirdi. Sinemalarda ana filmden önce Trakya manevralarının filmleri gösteriliyordu. Trakya manevraları Ağustos'ta yapılmıştı. Bunun filmleriyle silahlı kuvvetlerimizin savaşa hazır olduğunu kanıtlayarak halka moral verilmesi amaçlanıyordu. Onları bir sinemaya gidişimizde ben de gördüm. Hatırladığım şey askerlerimizin o zamanki buruşuk üniformaları içinde top ve tüfek atışlarıydı. Böylece savaşa hazır olma havasına alışmaya başladık. Mimar Kemal. O arada okulların açılma günü geldi. Mimar Kemal ilkokulunda 2. sınıfa başladım. Mimar Kemal adıyla 3. defa ilgim oluyordu. Doğum yerim olan tayyare apartmanlarını yapan mimar oydu. Babamın ders verdiği, benim de bahçesine gittiğim Gazi Terbiye Enstitüsü binasını yapan oydu. Şimdi de onun adını taşıyan okulun öğrencisiydim. Galiba o yüzdendir ki Mimar Kemal'in veya daha yaygın adıyla Mimar Kemalettin'in adını nerede görsem veya işitsem akrabadan biriymiş gibi ilgimi çeker.